Frekans World Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Sevgili dinleyicim, bugünkü programımızda sizlerle birlikte Eski Antlaşma'dan Yaratılış Kitabı 24. bölüm 1 ve 32. ayetler arasına birlikte bakacağız.
24. bölüme geldik ve bu bölümde olaylar yeni bir yöne doğru gidecek. Yaratılış kitabının ilk 11 bölümü 4 büyük olayı içerir. 12. bölümden 50. bölüme kadar uzanan kısım ise kutsal kitabın 4 büyük karakteriyle ilgilidir. 12. bölümden 23. bölüme kadar imanın babası İbrahim kitabın yapraklarını doldurmaktadır.
24. bölümde İshak ortaya çıkıyor ve 26. bölüme kadar onunla ilgileneceğiz.
İshak'ın yaşamında 3 önemli olay var. Bunlardan ikisini okuduk hep beraber. Birinci olay onun olağanüstü doğumudur. İkincisinde ise babası İbrahim tarafından sunak üzerinde sunulmasıdır. Üçüncü olay ise Rebeka ile evlenmesi olacaktır. Normal insanın yaşamında da 3 önemli olay var. Doğumu, evlenmesi ve ölümü. İnsan doğumu ve ölümü konusunda hiçbir şey yapamaz. Ama evlilik konusunda seçme hakkına sahiptir. Seçme hakkına sahiptir diyorum. Ama aslında bu olayda bile tam seçme hakkına sahip olup olmadığı belli değildir. Bazı yörelerde anne ve babanın seçtiği bir kişiyle evlenme zorunluluğu var.
Yine de koşullar kişinin içinde yetiştiği ortam, eğitim düzeyi ve daha bir sürü etken eş seçme özgürlüğünü kısıtlar.
Şimdi gelelim İshak'ın eş bulma olayına. İbrahim oğlu İshak'a bir eş bulması için en güvenilir uşağını memleketine Haran yakınlarında bir yere gönderir. Bu olayın nasıl geliştiğini, İshak'a bir eşin nasıl bulunduğu ve bu arayış içinde Rabbin ilgisine hep birlikte bakacağız. Burada bir çeşit aşk macerası var. Olayları okuduktan sonra belki de aşk macerası bunun neresinde diye soracaksınız. Dikkatle incelersek Rabbin güzel bir aşk macerasını nasıl düzenlemiş olduğunu hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda Rabbin her birimizin evliliğiyle, yaşamıyla yakından nasıl ilgilendiğini göreceksiniz. Belki de yahu ben eş derdinde, akraba leş derdinde, kocaman Tanrı benim evlenmem için aracı mı olacak diye sorabilirsiniz. Evet, Yüce Tanrı senin hangi kişiyle evlenmen gerektiği konusuyla da yakından ilgilenmektedir. Tanrı'nın insana verdiği iki önemli kuruluş vardır. Bunlardan birincisi devlet, ikincisi ise evliliktir. Her ikisinde de insana kendini yönetme özgürlüğünü verdi Tanrı. Ancak bu özgürlük ile birlikte sorumluluğu da verdi. Bahsettiğim bu her iki kuruluşta da insan kendisine düşen sorumluluğu yerine getirmediği takdirde fatura yüksek olur. Evlilik yıkılırsa aile düzeni bozulur, çocuklar ortada kalır. Ahlaki düzen alt üst olur. Son yıllarda çoğalmakta olan ayrılma ve boşanma olayları aile ve evlilik konusunda tehlikeli uçurumlara doğru gitmekte olduğunu hepimize göstermektedir. Öbür kuruluş ise devlettir demiştim. Bireyin devletin yasalarına tam olarak itaat sorumluluğu var ve aynı zamanda devletin yöneticilerine de büyük sorumluluk düşmektedir. Dünyadaki birçok ülkenin yöneticisi seçildiklerinde ellerinden geldiği kadar yaşamlarını devletin ve halkının yararına çalışmaya adar. Ama bazen de bunun tam tersini uygulayanlar vardır. Asıl amaçları halklarına hizmet olacağı yerde bu diktatörler kendi çıkarları peşinde koşup halklarına zulmederler. Bu tipteki yöneticiler halkın ensesinden kendi banka hesaplarını şişirme çabasındadırlar. Mal varlığı, skandalları, yolsuzluklar ve daha neler neler. Bu gibi olaylar Rabbin insana emanet etmiş olduğu devlet kuruluşunu içten içe kemirip çürütür. Bir de yaşadıkları ülkenin yönetimini silah gücüyle yıkmaya girişenler vardır. Bunlara ne diyeceğiz? Kısaca bu işten vazgeçin diyeceğiz. Dünyadaki her ülkenin yönetiminde bulunanlara Tanrı izin vermiştir. Silah gücüyle devleti devirmeye girişen kişi Tanrı'ya karşı silah çekmiş sayılır. Rab İsa kılıç ile yaşayan kılıç ile ölecektir dedi. Terör olayları ise hem Tanrı'ya karşı hem de insanlığa karşı işlenmiş en büyük caniliktir, katilliktir. 24. bölüm canlı olaylarla doludur. Bunlar çok eskilere dayanan olaylardır. Bu bölümde İshak için bir gelin bulunacak, bu arayış tüm canlılığıyla bize sunulacaktır. İshak ve Rebeka olayı taş devrinde falan yer almadı. Çok yakın olmasa bile oldukça yakın bir geçmişte yer aldı. Yani burada ilkel bir yöntem kullanılmadı. Tanrı yine aynı Tanrı'dır. O hiç değişmez. O zamanın insanlarına rehberlik yaptığı gibi senin hayatında da rehberlik yapmak ister. Ama bu sana bağlıdır. Hayatının dümenini onun ellerine teslim etmeye hazır mısın? Hazırsan o da seni yönlendirmeye, sana yol göstermeye hazır. Bu bölümde dikkate alınması gereken iki nokta var. Birincisi Rabbin yönlendirmesi, ikincisi ise bu yönlendirmeye karşı Rebeka'nın gösterdiği basit tepkidir. Birinci ayette şöyle yazar. İbrahim kocamış, iyice yaşlanmıştı. Rab onu her yönden kutsamıştı. Evet, İbrahim yaşlanmış, Rab onu her yönden bereketlemişti. Bu bereket İbrahim'in Rab'be olan güveninden kaynaklanmıştı. İbrahim şimdi oğlu İshak için bir eş bulma derdindedir. Rabbin verdiği vaat gerçekleşecektir. Ama yine de bir baba olarak İbrahim'e düşen bir görev var. Oğluna uygun bir eş bulmak. Kenan ülkesinde oğluna uygun bir eş bulamayacağını düşündüğü için bir başka yere bakmalıydı. Kenan halkı putperestti ama kendi halkı da putperestti. İbrahim putperest bir çevreden çıkıp gelmişti. Ancak bildiği bir şey vardı. Harran yöresinde kendi akrabaları arasında uygun bir eş bulunabilirdi. Ve devam ediyoruz Yaratılış 24. bölüm 2 ila 3. ayetlerde. Bunu düşünerek İbrahim evindeki en yaşlı ve her şeyden sorumlu uşağına elini uyluğumun altına koy dedi. Yerin göğün tanrısı Rabbin adıyla ant içmeni istiyorum. Aralarında yaşadığım Kenanlılardan oğluma kız almayacaksın. İbrahim neden uşağından böyle bir hareket yapmasını istemişti? Yani uşak neden elini İbrahim'in uyluğunun altına koymalıydı? Herhalde bu o zamanlarda bir çeşit yemin etme yöntemiydi. Günümüzde bile bazı ülkelerde çeşitli ant içme törenleri uygulanmaktadır. Kimisi elini kalbinin üzerine koyarak ant içer, kimisi de bir kitap üzerine el koyarak bu işi yapar. Herhalde İbrahim'in gününde de bu bir çeşit ant içme yöntemiydi. Dostum, sen İsa Mesih'e iman etmiş birisiysen bu konuya eğilmen gerekir. Evlilik konusunda uygunsuz bir boyunduruk altına girme. Bu yönde adım atan ve Rabbin sözlerine itaat etmeyen nice kişinin evlilikleri maalesef yıkımla sonuçlanmıştır. İbrahim oğlu İshak'ın bu şekilde sönüp gitmesini istemiyordu. Bu nedenle yaşlı uşağına ant içtirdi ve talimatını şöyle sürdürdü. Yaratılış 24. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında. Oğlum İshak'a kız almak için benim ülkeme, akrabalarımın yanına gideceksin. Uşak, ya kız benimle bu ülkeye gelmek istemezse diye sordu. O zaman oğlunu geldiğin ülkeye götüreyim mi? İbrahim, sakın oğlumu oraya götürme dedi. Hayatının bu döneminde İbrahim oldukça yaşlanmış olmalıydı. İbrahim yaşlı uşağı ile olup biteni konuşurken sanki her an ölebilirmiş gibi bir hava içerisindedir. Uşak İbrahim'den geleceğe dönük talimatlar bekliyor. Ya bu iş olmazsa ne yapayım? İshak'ı alıp memleketime mi götüreyim diye sorarken belki de bu uzun yolculuk sırasında İbrahim'in öleceğini düşünmüştü. Yaşlı uşak ettiği yemini tam anlamıyla yerine getirmek amacındaydı. Bu uşak İbrahim'in hayatında yer almış olan olayları iyi biliyordu. İbrahim oğlu İshak'ın geri Harran'a gitmesini istemiyordu. Rab onu bu topraklara getirmişti ve yine Rabbin vaadine göre onun soyu bu toprakları miras alacaktı. İshak Kenan diyarında Rabbin vaat ettiği ülkede kalmalıydı. İbrahim sakın oğlumu oraya götürme diyor ve şöyle devam ediyor Yaratılış 24. bölüm 7. ayette. Beni baba ocağından, doğduğum ülkeden getiren, bu toprakları senin soyuna vereceğim diyerek ant içen göklerin tanrısı Rab, senin önünden meleğini gönderecek. Böylece oradan oğluma bir kız alabileceksin. İşte bu iman adamı işler karışmaya başlayınca hemen imanına dayanıyor. Ya kız yabancı bir ülkeye gitmek istemezse, uşak ne yapacaktı? İbrahim bu durumda Rab onun ne yapmasını isterdi diye düşünüyor. Bildiği gerçeklere bakıyor. Rab onu Kildanilerin Ur kentinden çağırıp sana göstereceğim ülkeye git dediği zaman Rab'be güvenip yola çıkmıştı. Vaat edilen ülkeye gelince Rab yine ona çeşitli dönemlerde vaadini yenileyip şöyle dedi. Bu toprakları senin soyuna vereceğim. Böyle bir vaadin ışığında İshak memlekete geri dönebilir miydi? Asla. Bu genç için oldukça sınırlanmış bir seçenek vardı. Kenan diyarında kalacak ama Kenanlılardan gelin almayacaktı. Kendi halkından biriyle evlenecek ama halkının memleketinde kalmayacaktı. Ancak Rab bu işi sonuca vardırabilirdi. İbrahim bunu biliyordu ve kendinden emin şekilde Rab senin önünden meleğini gönderecek dedi. İbrahim bunu laf olsun diye söylememişti. Yani bizim gibi hiç düşünmeden Rab seni korusun ya da Tanrı sana hikmet versin gibi kalıplaşmış sözler kullanmıyordu. İbrahim gerçekten Rabbin meleğini uşağının önünden gönderip ortamı hazırlayacağına inanıyordu. İbrahim kafadan atmıyordu, iman ile konuşuyordu. İman ne yaptığımızı bilmeden karanlıkta bir adım atmak değildir. Bu kararlılıkla atılan bir eylem adımıdır. İman Rabbin verdiği vaatlere güvenerek daha görünürlerde olmayan şeylerin olacağına inanmaktır. Rab bu şekilde davranan insanların yaşamlarında bunu kanıtlamıştı. Çünkü bizden önceki insanlar da imanla onaylandı diye imanımızın gerekçesini veriyor. İbrahim iman ile ileriye bakıyor ve Rabbin verdiği vaade dayanarak oğluna kendi halkı arasından bir gelin bulabileceğine inanıyor. İbrahim'in imanı Rabbin vaadine dayanıyor. Senin imanın neye dayanıyor? Dindarlığa mı yoksa yaptığın iyi işlere mi? Bunlara dayanan iman boştur. Yaptığın işler iyi olabilir ama bu işlere dayanan iman gerçek iman olamaz. İbrahim karanlıkta adım atan bir insan değildi. Bizim imanımız boş planlar, varsayımların üzerine kurulmadı. Aksine değişmez Rabbin değişmeyen sözü üzerine kuruludur. Yaratılış 24. bölüm 8. ayette şöyle yazar. Eğer kız seninle gelmek istemezse, içtiğin ant seni bağlamaz. Yalnız oğlumu oraya götürme. İbrahim'in imanına şaşırıyoruz. İnsan ölüme yakın olduğu bir dönemde, geleceğe dönük planlar kurarken, her olasılığı göz önüne getirip, genel olarak ne yapılması gerektiğini önceden tasarlar. İbrahim ise İshak'a eş bulma konusunda fazla seçeneğe yer vermiyordu. Bu işin olması gerektiğini vurguluyor ve uşağına, memleketten, kendi halkımdan oğluma kız alacaksın diyor. Uşak da ya olmazsa diye sorunca İbrahim ona başka bir talimat veriyor. Yalnızca ona oğlumu oraya götürme diyor. Rabbin bir yol bulup oğluna gereken uygun eşi sağlayacağını biliyor. Peki bunu nasıl yapacaktı? Bu işi Tanrı'ya bırakmıştı. Bu işi İbrahim değil, Tanrı gerçekleştirecekti. İşte gerçek iman budur. Rabbin sözüne, onun vaadine dayanarak hareket etmektir. Siz kendiniz, kendi kafanıza göre bir şeye inanıyorsunuz diye, Rabbin o işi yapacağını sakın beklemeyin. Rabbin elini zorlayamazsınız. Rab bizim sadece belirsiz şekilde inanmamızı istemez. Rab kesin bir umuda sahip olabilmemiz için somut vaatlerine dayanarak iman etmemizi ister. Bir Mesih inanlısı arkadaşım kansere yakalanmıştı. Herkes ona eğer gerçekten iman edersen Rab sana şifa verecek diyordu. İnanlı arkadaşım ise her seferinde şöyle diyordu. Bu bir istek meselesi ise eminim ki şifa bulmamı benden daha fazla isteyen bir kişiyi düşünemem. Bu konuda Rab'be çok yalvardım. Aynı zamanda Rabbin bugün hala şifa verebileceğine de inanıyorum. O beni kanserden kurtarabilecek güçtedir. Ancak şunu biliyorum ki Rabbin şifa verip vermeyeceği benim inanış dereceme dayanmaz. Rab kendi bilgeliğine göre beni bu hastalık sonucu yanına almak isterse ben onun bileğini başka yöne bükemem. Onu bana şifa vermesi için zorlayamam. Dostum, Rab bizim kendisine duayla yaklaşıp isteklerimizi bildirmemizi ister. Buna %100 eminim çünkü Rabbin sözü bana bunu açıkça söylüyor. Filipeliler 4. bölüm 6. ayeti size okumak isterim. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin diye yazmaktadır. Ama isteklerimizi bildirdik diye her istediğimizin yerine geleceğini vaat etmemektedir kutsal kitap. Başka bir şey vaat ediyor. Rabbin sözü diyor ki eğer isteklerimizi dua ile şükran dolu bir yürekle bildirirsek o zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır diye yazmaktadır. Filipeliler 4. bölüm 7. ayette. Bir hastalıktan kurtulmak için Rab'be dua ettim diye hemen bana şifa vermesini isteyemem. Şifa verir ya da vermez. Biz yine de şükran dolu bir yürekle isteğimizi ona söylemeliyiz. O zaman onun esenliği, barışı yüreklerimizi dolduracaktır. Yaratılış 24. bölüm 9 ila 10. ayetlerde şöyle devam eder. Bunun üzerine uşak elini efendisi İbrahim'in uyluğunun altına koyarak bu konuda ant içti. Sonra efendisinden 10 deve alarak en iyi eşyalarla birlikte yola çıktı. Aram, Nahor'un yaşadığı kente gitti. Nahor'un yaşadığı kent aynı zamanda Nahor'un kenti diye de bilinir. Burası Harran olmalıdır. İbrahim'in kardeşi Nahor, Harran'da yaşıyordu. İbrahim'in uşağı gelin getirmeye gidiyordu. O zaman bile develer evcilleştirilmiş, eşya taşımak için kullanılır durumdaydı. Develer askeri harekat içinde kullanılırdı ama buna ancak İsa'dan önce 1200 yılından sonra rastlarız. 10 deve herhalde sözü edilen seçkin eşyalarla yüklüydü. İbrahim zengin bir adamdı. Götürülen eşyalar gelinin ne kadar zengin bir aile içine kabul edileceğinin bir işaretiydi. Daha sonra göreceğiz ki kızın gönlünü çeken bu eşyalardan daha çok Rabbin o yaşlı uşağı yönlendirmesiyle olacaktı. Ve devam ediyoruz 11. ayette. Uzun bir yolculuktan sonra İbrahim'in uşağı develerini kentin dışındaki kuyunun yanına çöktürdü. Akşam üzereydi. Kadınların su almak için dışarı çıkacakları zamandı. Düşünün bir kez. Günümüzden binlerce yıl önce olan bir olayı izliyoruz. Ama bazı yaşam tarzları bize hiç de yabancı gelmiyor. Bazı kentlerimizde su sıkıntısı günümüzde dahi yaşanmaktadır. Bazen kadınların su bidonlarıyla çeşmelerden su aldıklarına tanık oluruz. Ülkemizin bazı yörelerinde hala eski adetler uygulanıyor. Su testisi elinde suya gider Eminem türküsü boşa bestelenmemiştir. Köylerde, kasabalarda suya giden genelde kadınlarımızdır. Kadınlarımız yalnızca suya gitmiyor, tarlaya gidiyor, hayvan otlatıyor, çocuklara bakıyor, yemek pişiriyor, çamaşır yıkıyor. O zaman erkeklere ne iş düşüyor? Kahvelerde domatesin, patatesin ya da tütünün fiyatını tartışmak ya da başka şeyler. Ne yazık ki kadınlarımız yurdumuzun birçok yerinde istismar ediliyor ve haksızca harcanıyor. İbrahim'in halkı arasında kadınların bu şekilde istismar edildiğini hiç sanmıyorum. Sara'nın hayatına baktığımızda oldukça özgür ve aileyi ilgilendiren önemli kararlarda söz sahibi birini görebiliriz. Kadınlar yine de ağır işten kaçınmayan, gönüllü olarak yoğun çalışmalara katılan bireylerdir. Kuyudan su çekmek fiziksel güç gerektirir. O zamanlar bugün de Anadolu'muzun birçok yerinde olduğu gibi hayvanlara bakan, onları sulayan kadınlardı. Doğal olarak İbrahim'in uşağı bir kuyu yanında beklemeye koyuldu. Aynı zamanda develerini sulamak istiyordu. Ama kuyunun sahibinden izin almadan ya da kuyuyu kullananlar ihtiyaçlarını sağlamadan önce kendi develerini sulayamazdı. Bunun için bekledi ve aynı zamanda da İshak'ın nasibini de beklemeye koyuldu. Ama bu işi şansa bırakamazdı. İbrahim her şeyi onun eline teslim etmişti. O da bu işi kendisinden daha güçlü birinin eline teslim etmeliydi ama kime? Uşak efendisinden öğrenmişti. Yaratılış 24. bölüm 12 ile 14. ayetleri okuyorum. Uşak, "Ya Rab, efendim İbrahim'in tanrısı, yalvarırım bugün beni başarılı kıl," diye dua etti. "Efendim İbrahim'e iyilik et. İşte pınarın başında bekliyorum. Kentin kızları su almaya geliyorlar. Birine lütfen testini indir, biraz su içeyim," diyeceğim. O da, "Sen iç, ben de develeri içireyim," derse, bileceğim ki o kız kulun İshak için seçtiğin kızdır. Böylece efendime iyilik ettiğini anlayacağım. Kuyu başında beklemesinin asıl nedeni oraya gelecek olan kızların arasından birini İshak için seçmekti. Onun duasını şöyle değerlendirebiliriz. "Ya Rab, işte burada kuyunun başında bekliyorum. Az sonra kasabanın kızları su çekmeye gelecek. Bunlardan birini seçmeliyim. Ancak benim bu konuda bilgim sınırlıdır. Lütfen sen bana yol göster." Uşak ne yapıyor? Doğru seçimi yapabilmesi için Rab'den yardım istiyor. Bir işaret bekliyor. İşi kendi seçimine bırakmıyor. Kendisine kalsaydı belki de oraya gelen en güzel kızı seçecekti. Ama o dış güzellik değil, iç güzellik arıyordu. Kuyu başına gelen kızlardan su isteyecekti. Konukseverlik açısından her biri bunu yapacaktı. Ama kendisinden istenilenin ötesine gidecek olan kız İshak'a eş olacaktı. Yaşlı uşak Rab tarafından yönlendiriliyordu. Az sonra göreceğimiz gibi iç güzellik arayan uşak aynı zamanda üstün bir fiziksel güzelliğe sahip Rebeka'yı seçecekti. İşte böyle bir ortamda İbrahim'in uşağı bir seçim yapmalıydı. Ama önce dua etti ve devam ediyoruz 24. bölüm 15 ila 16. ayetlerde. Şöyle yazıyor: "O duasını bitirmeden İbrahim'in kardeşi Nahor'la karısı Milka'nın oğlu Betüel'in kızı Rebeka omzunda su testisiyle dışarı çıktı. Çok güzel bir genç kızdı. Ona erkek eli değmemişti. Pınara gitti, testisini doldurup geri döndü. Rebeka gerçekten çok güzeldi. Kutsal Söz hem Rebeka'nın güzelliğine hem de parlaklığına ağırlık veriyor. Günümüzde kızların güzelliği satılık metaymış gibi sergilenmektedir. Efendim, Türkiye ya da dünya güzeli seçilecekmiş de kendisine güvenen kızlar mayolu bir fotoğraflarını filan adrese gönderip de şanslarını denesinlermiş diye reklamlar yapılıyor. Oysa böyle bir yarışmada o güzel kızlarımızın bir meta gibi sergilenerek sözüm ona güzellik uzmanlarınca dikizlenmesi bence aşağılayıcı bir şey. Birinde güzellik varsa bunu zaten Tanrı vermiştir. Bunun övünülecek ya da sergilenecek tarafı olur mu? Evet, Rebecca güzeldi ama onun güzelliğinden fazla kimin kızı olduğuna dikkate almalıyız. Nahor İbrahim'in kardeşiydi. Demek ki Rebecca İshak'ın amcasının torunu oluyordu. O günlerde nedense yakın akraba ile evlenmek büyük sorunlar yaratmıyordu. Yaratılış 24. bölüm 17 ila 19. ayetler arasında şöyle yazar. Uşak onu karşılamaya koştu ve lütfen testinden biraz su ver içeyim dedi. Rebecca iç efendim diyerek hemen testisini indirdi, içmesi için onu uzattı. Ona su verdikten sonra develerin içinde su çekeyim dedi. Kanıncaya kadar içsinler. İşte sözünü ettiğim iç güzellik burada sergilenmektedir. İbrahim'in uşağı daha önce kendi kafasında oluşturduğu koşulların yerine geldiğini görüyordu. Bu kız hem fiziksel, yapı güzelliğine sahipti hem de iç güzelliğine sahipti. Nazikçe kendisinden istenilenin üstünde bir şey yapmaya hazırdı. Ve Yaratılış 24. bölüm 20. ayet. Çabucak suyu hayvanların teknesine boşalttı. Yine su çekmek için kuyuya koştu. Adamın bütün develeri için su çekti. Uzun bir yolculuktan sonra susuz kalmış bir devenin çok su içtiği iyi bilinir. Bu güzel kız, aman ellerim nasıl tutacak da güzelliğimin birazı bozulacak diye hiç düşünmeden bu susuz develeri sulamaya koyuldu. Bir deve değil, iki deve değil ama tam 10 deve. Belki de sevinçten coşacak olan uşağın kafasında ziller çalmaya başlamış olmalıydı. Ve 21. ayet. Adam Rabbin yolunu açıp açmadığını anlamak için sessizce genç kızı süzüyordu. Belki de böyle bir şey olamaz, aradığım kızı hemen nasıl bulabilirim diye düşünüyordu. 22. ayetten 24. ayete kadar devam ediyorum. Develer su içtikten sonra adam bir beka ağırlığında altın bir burun halkasıyla 10 şekel ağırlığında 2 altın bilezik çıkardı. Lütfen söyle, kimin kızısın sen diye sordu. Babanın evinde geceyi geçirebileceğimiz bir yer var mı? Kız, Milka'yla Nahor'un oğlu Betuel'in kızıyım diye karşılık verdi. Bir beka yaklaşık 110 gramdır. Uşak geleneklere göre bu saf altın burun halkasını çıkartmıştı bile. İş bitmek üzereydi. Orta Doğu'ya özgü bir soru sordu. Kimin kızısın sen? Nahor'un torunu olduğunu söyleyince yaşlı uşak bir kez daha şaşırmış olmalıydı. Konaklama sorununu da halletmek üzereydi. Ve 25. ayette kız cevaplıyor. Bizde saman ve yem bol. Geceyi geçirebileceğiniz yerde var. Adam eğilip Rab'be tapındı. İbrahim uşağını görevlendirirken Rab meleğini senin önünden gönderecektir diye ona söz vermişti. Her şey tıkırında gidiyordu herhalde. Uşak bu işte Rabbin elini görmeye başlamıştı. Olaylar sanki önceden düzenlenmiş gibi kendiliğinden yürüyordu. Hemen yere kapanıp Rab'be tapınması onun gerçekten etkilendiğini göstermektedir. Ve 27. ayet. Efendim, İbrahim'in Tanrısı Rab'be övgüler olsun dedi. Sevgisini, sadakatini Efendim'den esirgemedi. Efendimin akrabalarının evine giden yolu bana gösterdi. Bu adam zaten Rab'bin yolunda yürüyordu. Rab kendi doğruluk yollarında yürüyene yol gösterir sevgili dostum. Rab tarafından yönlendirilmeye hazır her kişiye Tanrı yön verir. Onun yollarını hazırlar. İbrahim'in uşağı Rab'be tapına dursun, 28 ila 29. ayetlerde şöyle okuyoruz. Kız annesinin evine koşup olanları anlattı. Rebeka'nın Lavan adında bir kardeşi vardı. Lavan Pınar'ın başındaki adama doğru koştu. Bu Lavan adındaki adam daha sonra kendi kız kardeşinin oğlu için akla gelmedik sorunlar yaratacaktı. Bu olayda bile onun mal ve varlık hırsıyla hareket ettiğini fark edeceksiniz. Şimdi olayları dikkatle dinlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaratılış 24. bölüm 30. ayette şöyle yazmaktadır. Kız kardeşinin burnundaki halkayı, kollarındaki bilezikleri görmüştü. Rebecca adamın kendisine söylediklerini de anlatınca Lavan adamın yanına gitti. Adam Pınar'ın başında develerinin yanında duruyordu. İbrahim'in görevlendirdiği uşak dışarıda beklemek zorundaydı. Kız içeri koşmuş ve ne olacağını merakla bekliyordu. Daha sonra Lavan ile yakından tanışacaksınız. Bu adamda acayip bir varlık sevgisi vardı. Kız kardeşine verilen altın halkayı ve bilezikleri görünce dışarıda bekleyen konuğun zengin bir efendiden geldiğini hemen anlamış olmalıydı. Bazen insan sarrafından söz edilir ya, lavanda gerçekten mal sarrafıydı. Mala bakıp da hemen sahibini anlardı. Bir yerde para kokusu aldı mı hemen kolları sıvardı. Bunu daha sonra kendisine gelecek olan Yakup'a da sormalısınız. Lavanın ne dolaplar çevireceğini göreceksiniz. Lavan bu olayda altınları görünce adamın zengin olduğunu anladı ve hemen adamın yanına koştu ve şöyle dedi. 31. ayette. Lavan, eve buyur ey Rabbin kutsadığı adam dedi. Niçin dışarıda bekliyorsun? Senin için oda, develerin için yer hazırladım. Lavan adama ey Rabbin kutsadığı adam diye hitap ederken gerçekten Rabbin elini adamın hayatında görmüş müydü yoksa yağ mı çekiyordu doğrusu bilmiyorum. Ama ben onun yağ çektiğini düşünüyorum. Lavan'ı yargılamak istemiyorum. Ama daha sonraki davranışlarına bakacak olursak bu adamın ruhsal algılama sahibi olmadığını görebiliriz. Yaratılış 24. bölüm 32. ayette şöyle devam ediyor. Böylece adam eve girdi. Lavan develerin kolanlarını çözdü. Onlara saman ve yem verdi. Adamla yanındakilere ayaklarını yıkamaları için su getirdi. Ayakların yıkanması eski geleneklerden biriydi ve özellikle Orta Doğu'da eski günlerde uzun bir yolculuktan sonra bir yere konuk olan kişiye yapılabilecek en üstün konukseverlik gösterisiydi. Lavan gibi paraya düşkün bu adam kendine onur verecek bir konuğa bu gösteriyi sergilemekten geri durmadı. Bu gelin alma olayında bize ruhsal öğütler veren çok güzel bir resim görebiliriz. İsa Mesih ile kilisesi olan imanlılar topluluğu arasındaki bağlantıyı gelin güvey bağlantısıyla betimlenir. Bu konuyla ilgili Vahiy 21. bölüm 2. ayete bakabilirsiniz.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Sevgin, ne sadık vaadin, ne eşsiz lütfun.